Tekrar.
Tekrar. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladı programı. Ayhan Taşçı sizlere sesimizi ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp, yine sizlerle birlikteyiz. Telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Hayatın Sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındayız. Hayatın Sesleri'nde bugün hangi konuklarımız var ve hangi konuları sizlerle paylaşacağız hemen hatırlatalım. Diş hekimi Doktor Şule Ünal bizlerle birlikte olacak. Diş implantlarından söz edeceğiz. Nasıl yapılır? Avantajlarından ve dezavantajlarından ve buna benzer soruları bizlere yanıtlamış olacak. Sorularınız olursa Doktor Şule Ünal'a bizi arayabilirsiniz. Ve Danimarka'dan Ünsal Turan'a bağlanacağız. Danimarka'da parlamento yeni yasama yılına başladı. Bu yeni yasama yılıyla ilgili bize bilgiler aktarmış olacak. Albertslund Belediye Meclisi üyesi Doğan Polat, Müslüman kadınlar için havuzlarda özel yüzme günleri düzenlenmesini eleştiren Danimarkalılar için sadece kadınlar ve erkeklerin giremeyeceği spor salonunun açmalarını eleştirerek Danimarkalıları iki yüzlülükle suçladı. Bu konunun detaylarını öğreneceğiz kendisinden. Ve hükümetin göçmen çocukları 2 yaşından itibaren yuvaya göndermeyen ailelerden çocuk parası kesilsin önerisini de konuşacağız. Ve sihirli sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluatay'la ses ve frekansı konuşacağız.
Bu tuzlu meltem mi böyle genzimi yakan, yoksa dokundu mu sarf ettim o sözler çökerken sahile? Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine? Bir de bu geçmiyor boğazımdan. İnanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın. Saydın bari onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın. Sarfettim o sözler çökerken sahile, gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler. Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın onca işin gücün üzerine bir de bu geçmiyor boğazımdan. İnanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari onlarca sözden birini tutsaydın bari beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın. Tutsaydın bari beni böyle habersizce alıp giderken bavuluna kalbimi de atsaydın bari.
Stüdyomuzda diş hekimi Doktor Şule Ünal bizlerle birlikte, hoş geldiniz efendim stüdyomuza, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk.
Hemen telefonları da hatırlatalım. Dinleyicilerimizin belki bu konuyla ilgili soruları olabilir. +90 312 463 34 19 463 34 21. Şimdi biz bugün implantlardan söz edeceğimizi programın başında dinleyicilerimize duyurmuştuk. Nedir implant, diş implantı?
Diş implantları titanyumdan yapılmış yapay diş kökleridir. Kimlere uyguluyoruz? Evet. İmplantları diş eksikliği durumlarında uyguluyoruz. Tek diş eksikliği olabilir, birden fazla diş eksikliği olabilir ya da hastalarımızda hiç dişi olmayabilir, total diş eksikliği olabilir. Evet. Bu durumlarda biz hastalarımıza implant uyguluyoruz.
Evet, şimdi hani implantı biz şöyle biliyoruz, ilk ortaya çıktığında işte bir tür çivi gibi, evet. Yani şekil olarak.
Evet.
Çivi şeklinde. Şimdi onu düşündüğümüz zaman bu çivi şeklindeki madde o diş etinin o kısmına nasıl yerleştirilir? Evet. Zor mudur bunlar? Yani çok kolay bir şeye benzemiyor açıkçası. Çünkü o galiba bir diş kökü.
Evet, diş kökü.
Niteliği taşıyacak.
Evet, diş kökünün görevini görüyor. Titanyum alaşımından oluşuyor bütün dünyada kullanılan. Şimdi zirkonyum olanlar da var ama yaygın olarak kullanılan titanyum alaşımı.
Nedir bu madde, yani zararlı mıdır? Titanyum, zirkonyum niye ikisi ayrı çıktı?
Titanyum alaşım olarak kullanılıyor. Bu vücutta en az alerjik reaksiyona neden olan bir materyal. Evet. Çok hafif, sertliği grade olarak belirleniyor. Grade 4. Bunu daha sert hale getirmek için de içine şimdi zirkonyum katılıyor. Titanyum, zirkonyum implantlar kullanılmaya başlandı. Ama genel olarak bir metal. Zirkonyum da zaten, evet. Hani beyaz metal diyoruz.
Bunun alerji yapıp yapmayacağını nasıl?
Şimdiye kadar belirtilen herhangi bir metal alerjisi olabilir hastada. Eğer herhangi bir metal alerjisi varsa titanyum da bunun içinde düşünülebilir. Hmm. Ama herhangi bir alerji belirtilmediğinde dünyada da belirtilen vaka sayısı oldukça az.
Evet, oldukça az.
Evet.
Öyle bir sıkıntısı olan hastalar o zaman önce bir... Alerji, evet. Testi belki.
Bunu mutlaka biliyordur hasta,
evet,
zaten.
Evet, biliyordur.
Kullandığı şimdi, daha önceki protezlerden de.
Evet, onlardan bir avantajı var mı diş implantının ya da dezavantajı?
Diş implantları bütün dünyada yaygın olarak kabul görmüş bir bütün protezlerde. Eğer bir sorun varsa onu olduğu yerde çözmemiz gerekiyor. Yani bunu bütün ağza yaymamamız gerekiyor. Titanyum da sadece diş eksikliğini bulunduğu bölgede çözüyor. En büyük bence avantajı bu. Çünkü daha önceden eğer bir diş eksikliğimiz varsa bunu yandaki iki dişi keserek, kesmek demek bunun en sert tabakası mineye ortadan kaldırmak.
Küçültmek aslında.
Küçültmek. Bütün araştırmalar göstermiş ki ne kadar iyi yapılırsa yapılsın dişin ortalama ömrü azalıyor. İmplantlar işte yandaki dişe hiçbir şekilde dokunmadan, herhangi bir onları restorasyon herhangi bir şey gerek duymadan sadece diş eksikliğinin olduğu bölgede sorunu çözüyor.
Evet.
Zor mudur, kolay mıdır? Bunun için hastalarımızda öncelikle endikasyon, yani bu hasta için bu tedavi uygun mu? Bence bir tedavide ne kadar iyi endikasyon ve hazırlık dönemi yapılırsa tedavide başarı oranı o kadar yüksek olur. Bu hastanın bu bölgesi bir implant için yeterli boşluk var mı? Üstteki dişin mesafesi bir implant için yeterli mi? Bu implantın yerleştireceği kemik, acaba yeterince kemik maddesi var mı?
Var. Peki implantların boyları yok mu?
Boyları var ama bazen o kadar az oluyor ki kemik bu boyların da dışında. Yani yeterince bir kemik olmuyor. En ufak bir implant için bile yer olmuyor. Ki biz hani onun belli bir mesafede olması isteriz. Çok ufak da yerleştirmek istemeyiz. Bunlar olmuyor. Ya da ağızda bir periodontal, yani diş etlerini etkileyen bir hastalık olabiliyor. Bunun öncelikle bu önemli bir konu, çözülmesi lazım.
Önce mutlaka bir tedavi.
Evet, ağzın evet. Mutlaka sağlıklı hale gelmesi lazım diş etleri açısından. Ya da bu implant yerleştireceğimiz bölgedeki diş eti sorunlu olabilir. Burada diş eti, biz yapışık diş eti diyoruz. Çünkü burada belli bir mesafede yapışık diş eti olması lazım ki hasta hijyenini devam ettirebilsin. Eğer yapışık, her bir kas hareketiyle oynayan bir diş eti olduğunda hasta burayı yeterince temizleyemez. Ve evet, sağlığını devam ettiremez. Ya da hastada bazen sistemik hastalıklar olabiliyor. Bunlar da çok önemli.
Nasıl? Biraz açıklayalım.
Kalp, şeker ya da immün defekt olabiliyor. Romatizma hastası, osteoporoz hastası, kanser hastası. Bazen internette görüyorum, ne hastalığınız olursa olsun gelin implant evet, yapıyoruz.
Yani. Çok değil. Ya bu hastalıklar asla implant yapmamış.
Hayır, hayır. Şöyle, kalp evet, hastalığı varsa hastamızın mutlaka doktorundan bir konsültasyon istiyoruz. Evet. Kullandığı ilaçları kaydediyoruz ve INR değeri var. Yani bu hastalarımız kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorlar.
O da kanamaya bu, neden oluyor.
Evet,
değil mi?
Kanamaya neden oluyor. Çünkü buradaki bir cerrahi operasyon. Tabii. Bunların doktoruyla birlikte kararlaştırılarak belli bir değere düşürülmesi lazım ve belli bir zaman bırakılması lazım ki bu hastanın kullandığı ilaca göre değişiyor. Bazen 3 gün bırakmasını istiyor doktorumuz ya da bazen 4 gün. Ama mutlaka bunların gözden geçirilmesi lazım. Diyabetin mutlaka kontrol altında olması lazım. Genelde tip 2 diyabet görüyoruz yaş ilerleyen dönemlerde. Bunun mutlaka ölçülmesi, doktoruyla yine kontrol altında olması gerekiyor. Yani kontrolsüz bir diyabet. Diyabet zaten biliyoruz kan dolaşımını bozan, kan damarlanmayı bozan bir hastalık. Bu hastalarda çok iyileşme geç oluşuyor ve istediğimiz gibi oluşmuyor. Eğer kontrol altında olursa herhangi implant için bir sorun olmuyor.
Evet, yani mutlaka sizin uygulama yapacağınız zamanda bütün evet, her şeylerin, değerlerin evet, normale gelmiş olması
evet,
gerekiyor ki kontrol altında olmalı.
Ama kişiye göre
kanser
normal.
Kanser
hastası şöyle belli ilaç kullanıyor bu hastalarımız. Mesela osteolitik tümör olanlar ya da birçok kanser tipinde bu hastalar bifosfonat ilaçlar kullanıyorlar. Bunları da mutlaka doktoruna soruyoruz. Damar yoluyla bunu kullananlar da pek implant tavsiye uygulamıyoruz ama tablet olarak kullananlarda uyguluyoruz. Bir de bunun süresi önemli. Çünkü bu ilaçlar kemik içerisinde biriken ilaçlar. 5 yıl geçmesi lazım bu ilaçları kullandığımız süreden itibaren. Bunlar önemli. Bir de hastalığımız çok soruyor. Hamilelikte uygulanır mı? Hamilelikte uygulanmaz implant.
İmplant asla.
Evet, bunu düşünmüyoruz.
Evet.
Ve belli bir
çünkü
yaşın,
bir ilaç alacaksın.
Evet. Sonuçta cerrahi bir operasyon, ilaç alacağız. Bir de belli bir yaşın altında bunun için el bilek radyografisine bakıyoruz çocuklarda mesela. Eğer kemikleşme durmuşsa, büyüme tamamlanmışsa implant uygulayabiliyoruz. Daha önce implant uygulanan vakalarda peki yapıldı ne olacak? Çene kemiği büyümeye devam ettiği için evet, uyguladığımız implant geride kalıyor. yani uygun yerde kalmıyor. Onun için mutlaka büyümenin tamamlanmasını ben tavsiye ediyorum.
Bu da hemen
ediyorum.
Hemen aslında hani hep derler ya 18 ile 25 evet. yaş arasında evet. tamamlanır büyüme
Aynen.
diye.
Kontrol etmek kontrol lazım.
Yani çocuklarda aslında çok da galiba evet. olması.
Bir de mutlaka hastalarımızda panoramik film istiyoruz. Bazen de tomografi istiyoruz. Neden istiyoruz? Her implantta değil, her implantta bunu istemek olmaz. Hastalar açısından radyografik ya da maliyet açısından belki doğru olmaz ama bazen sinir, ağız içerisindeki anatomik yapılarla yerleştireceğimiz implant çok yakın olabilir. Bunu doğru ayarlayabilmek için tümüyle hazırlık aşamasında bizim tomografi istememiz gerekir. Bunda zaten doktorumuz bizim için hastalardan mutlaka isteyecektir. Benim hep söylediğim bir tedavide en önemli aşama belki sonucu etkileyecek hazırlık aşaması. Doktor evet, için de hastamız için de bir de en önemli şey hastalarımızın devamlı kullandığı ilaçlar. Bunları mutlaka tümüyle doktorumuza doğru olarak iletmemiz lazım. Ve şu da önemli, bazen gözden kaçabiliyor. Ameliyat günü bu ilaçları aldık mı? Ben böyle bir checklist hazırlattım. Çünkü bazen hastalarımız bunu almayı unutuyorlar. Tansiyon ilacı olabilir, kalp ilacı olabilir. Mutlaka hastamıza siz bunları aldınız mı? Hangi ilaç aldınız? Bunları hatırlatmak lazım. Almadıysa bunları hatırlatmak ve almasını sağlamak lazım.
Evet, onlar da çok önemli. Şimdi tabii çevremizde görüyoruz, arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. İmplant yapılacak diyorlar ama öncesinde tabii ki bir tedavi söz konusu. Kemik tozundan söz edildi. Bir iki arkadaşımız öyle anlatmıştım. Şimdi kemik tozu ekmek oraya nasıl oluyor? Yani ekiyor musunuz, oraya döküyor evet. musunuz? Çünkü bu kemik tozu kemik oluşumunu sağladığını söylemişlerdi evet. ve uzun bir süre yani 2 ay 3 ay gibi
bekliyoruz.
Evet, böyle bir zaman dilimi de var.
Değişik şimdi uygulamalar var. Dediğim gibi her implant için aynı şeyi söyleyemeyiz.
Tabii hani kemik yoksa.
Evet, kemik tozu. Yapay kemik tozları kullanıyoruz. Bunların birçok çeşitleri var. Kemik tozunu genellikle serum fizyolojikle ya da kanla karıştırıp o bölgeye uyguluyoruz. Bu dağılmasın diye. Aslında bu bir iskelet oluşturuyor. Orası kemikle doluyor. Bizim istediğimiz orada bir iskeletin oluşması. En üst kısmına da membran yerleştiriyoruz. Şimdi bütün dünyada daha da yaygınlaşan kemik tozu değil, hastanın aldığımız kanı santrifüjde yaparak onu daha içinde iyileşmenin daha fazla olduğu kan hücrelerini bulunduran bir yapının o bölgeye yerleştirilmesi
bu,
de.
PRP dediğiniz
evet,
PRF, sistem.
Evet, PRF. Bu da uygulanıyor. Dediğim gibi bunların hangisinin uygulanacağı doktora bağlı. Doktor her zaman bizim için en doğru olanı mutlaka seçecektir. Burada önemli olan hastanın yapacağı cerrahiden sonra mutlaka ilaçlarını düzgün kullanmak.
Bu hani eğer hastalığı varsa ve kullandığı ilaçları varsa onları düzgün kullanacak. Bir de sizin vereceğiniz ilaçları.
Evet, bazen antibiyotik veriyoruz, ağrı kesici veriyoruz, buz uygulamasını istiyoruz. Bir gün sonra sıcak uygulaması istiyoruz. Bunlar çok önemli. O bölgede dikiş olabiliyor. Dikişli ya da dikişsiz de yapabiliyoruz implantı. Bazen hiç dikiş olmadan da implant uyguladığımız vakalar oluyor. Ama dikiş varsa bu bölgeye dikkat etmek lazım. Vereceğimiz ilaçları kullanmak lazım. Antibiyotikleri doğru şekilde. Ağrı kesicileri, yine gargaraları. Ki hastalar hani bunu kullanmada çok çok iyiler. Benim gördüğüm çok çok iyiler. Ama dikişlere de dikkat etmek lazım. Bazen mesela bazı ameliyatlarda dikişler çok önemli olabiliyor. Doktor hatırlatıyor ama bazen meraktan falan böyle çekiştir bakıyoruz.
Evet, çok tehlikeli.
Evet, o yüzden onlara dikkat etmek lazım ki bunu hastalarımız çok iyi
çok
uyguluyorlar.
İyi. Şimdi implant yapıldı ama henüz üzerine bu iyileşmeden bir kaplama yapmıyorsunuz herhalde değil mi? Yani ne kadar süre sonra bu kaplama yapılıyor?
Bazen implant yapıldıktan hemen sonra üzerine bir diş yapıyoruz. Buna hemen yükleme diyoruz. Immediate loading diyoruz. Bunun içinde yine hekimin bunun indikasyonunu size söyler mutlaka. Diş mesela bazen diş çekiminden hemen sonra implant yapıyoruz ve üzerine de bir diş yapıyoruz. Ama bu diş sizin normal kullanabileceğiniz bir diş değil. Oradaki şimdi dünyada oradaki kemiği nasıl koruruz? Bunu artık araştırıyoruz. Kemiği ve yumuşak dokuları nasıl koruruz? Hiç buradaki kemik ve yumuşak doku bozulmadan dişin çekiminden sonra nasıl aynı şekilde devam eder? Bunun için doktorumuz oraya implantı yerleştirdikten sonra bir diş yapabilir. Bu diş bizim kullanacağımız bir diş değil ama oradaki dokuların aynı şekilde evet devam etmesi için bir diş. Bu yapılabilir. Eğer yapmıyorsa başka bir protez yapabilir ki hep hastaların şikayet etti. Ben bunu bekleyeceğim. Osu integre olana kadar, kemikli kaynaşana kadar bekleyeceğim. Ama ben ne yapacağım bu sürede? Yani protezsiz değil mi? Tabii, mi kalacağım? Tabii. Hayır. Mutlaka bir protez yapılır.
Yani o geçici.
Geçici bir protez mutlaka yapılmalı hastalara. Bazen şöyle de yapabiliyoruz. Aslında bu Avrupa'da daha çok yapılıyor. Türkiye'de de şimdi yapılmaya başladı. Arada mini implantlar var. Çok minik, milimetresi yine düşük, gerçek implant gibi değil. Bu mini implantları yerleştirip onun üzerine bir protez yapıyoruz. Bu da çok mantıklı. Evet. Hastamız daimi proteze geçene kadar bu protezi kullanıyor. Evet. Ki insanlar hani o sürede bir şey kullanması gerekiyor. İmplant yapacağız diye bunu bekleyecek değil dişsiz. Tabii. Mutlaka yapıyoruz bunları.
Evet, şimdi zamanımız çok çok daraldı. Ekleyeceğimiz bir iki bir şey varsa alalım.
Evet. Ekleyeceğimiz implant sonrası bakım. Mutlaka yıllık kontrollere geliyoruz. Bu diğer dişler gibi değil. Mutlaka hastalarımız yıllık kontrollerine gelmeli implanttan sonra. Dişlerimizde yapmadığımız şeyleri implantlara da yapmıyoruz. Evet. Fındık kırmıyoruz. Buz çiğnemiyoruz. Bu da çok önemli. Sert. Hastalarımız bazen hani implantım var çok sağlam. Rahatım artık değil. Deyip. Evet. Mutlaka. Gece plağı tavsiye ettiyse mutlaka doktorumuz onu kullanıyoruz. İmplantlarla beraber. Dişimizi mutlaka fırçalıyoruz. Normal dişimizi nasıl fırçaladığımız gibi diş ipi kullanıyoruz. Ağız gargarası veya ağız duşu verdiyse mutlaka kullanıyoruz. Bir de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Dinleyicimiz bize sormuştu. Çocuklarda diş gıcırdatma neden olabilir? Bunu hemen bunu araştırdım ve bağırsak kurdu. Diş gıcırdatmaya çocuklarda neden olabiliyormuş. Bu çok önemli. Doktorumuz bunu basit sağlık ocaklarında yapılan testlerle anlayabiliyor. Bağırsak kurdu olduğunda bütün evin mutlaka bu testlerden geçmesi gerekiyor ve çarşafları mutlaka değiştirilmesi, atılması gerekiyor. Bu çok önemli. Bir de çocuklarda ön bölgede bazen dişlerde kırıklar olabiliyor ya da çürüklerden dolayı sevimsiz bir görüntü olabiliyor çocuklar için tabii. Evet. Bunların mutlaka tedavi edilmesi lazım. Bu çocuğun istemediği bir görüntü varsa bu da çocukta diş gıcırdatmasına neden olabiliyor. Ya da çocuk bazen kendini hissedebiliyor bu ergenlik döneminde. Oğlum sarışın. Böyle yazın da bayağı saçları beyaza yakın. Şey dedi bana bir gün. Anne dedi benim saçlarım çok hani beyaz. Benimle kim arkadaş olur? Yani çocuk bunu düşünebiliyor. Hiç bizim aklımıza gelmeyen şeyleri düşünebiliyor. Evet. Oysa bu hani onun saçının sarı oldu. Herkes herkese arkadaş olabilir. Bazen böyle çocuklarımız dış görünüşlerinden diş olsun etkilenebiliyor. Bunları da göz ardı etmezsek çocuklardaki çok basit sebepler bile diş gıcırdatmaya neden olabiliyor. Bunları bence diş gıcırdatan çocuklarda öncelikle elimine etmemiz gerekiyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sağolunuz. Diş hekimi Doktor Şule Ünal stüdyo konuğumuzdu.
Aynaya dönüp durdum. saçlarını savurdum bir yandan öbür yana. Ne olur diye bir an bile sormadan, yerin olmadan, kimseleri sevmeden, bir yandan öbür yana dönüyor, dönüyor dünya etrafında. Dönüyor dünya o vazgeçmek bilmiyor. Dönüyor, dönüyor dünya etrafında. Dönüyor, dönüyor vazgeçmiyor. Ardından gölgen mi bu senden arda kalan? Bugün varsın sonra birden yoksun. Masal gibi büyüyünce unutulan. Dönüyor, dönüyor dünya etrafında. Dünya vazgeçmek bilmiyor. Dönüyor, dönüyor dünya etrafında. Dönüyor, dönüyor vazgeçmiyor.
Danimarka'dan Ünsal Turan telefon hattımızda. Merhaba Sayın Turan.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Alo. Sayın Turan, alo, duyuyor musunuz?
İyi yayınlar diliyorum, duyuyorum.
Alo.
Alo, ben sizi duyuyorum.
Tamam, tamam Sayın Turan. Şimdi programın başında dedik ki Danimarka'da parlamento yeni yasama yılına başladı ve tek Türk asıllı milletvekili Yıldız Akdoğan var orada. Onunla ilgili başlayalım isterseniz, çünkü eleştirileri de var milletvekili Yıldız Akdoğan'ın ve evet, tabii bize vereceğiniz haberler de Danimarka'dan ayrıca olacaktır.
Evet, biliyorsunuz Danimarka'da parlamentoya girme başarısını gösteren ilk Türk Hüseyin Araç isminde bir arkadaşımızdı. Daha sonra da Özlem Çekiç, Yıldız Akdoğan ve Fatma Yeliz Öktem parlamentoya girdiler. Yani bugüne kadar 4 Türk Danimarka meclisine girme başarısını gösterdi. Ancak son seçimlerde bu başarıyı sadece Yıldız Akdoğan Sosyal Demokrat Parti'den parlamentoya girerek gösterebildi. Tabii bir de Lübnan asıllı Nasser Kader isminde bir başka göçmen daha var. O da yıllardır milletvekilliği yapıyor. Yıldız Akdoğan 2007'de ilk seçildiğinde iki erkek ve iki göçmen bayanın milletvekili olduğuna dikkat seçerek bugün bu sayının 2'ye düştüğünü söyledi. Ve bunun hem demokrasiye, Danimarka'daki demokrasiye hem de eşitsizliğe gölge düşürdüğüne dikkat çekti. Yıldız Akdoğan ülkedeki göçmen nüfusuna daha çok göre daha çok göçmen asıllı milletvekili olması gerekirdi mecliste. Bu manzara demokrasi ve eşitlik açısından kötü bir manzara dedi. Yıldız Akdoğan'ın bu sözleri Danimarka medyasına da yansıdı ve Danimarka medyası da konuya çok geniş yer ayırdı. Siyasi partilerin toplam 416 merkez yönetim kurullarında sadece iki göçmen asıllının bulunduğuna dikkat çekti. Bunlardan biri de Nasir Kadar ve diğeri de bir başka Türk bayan. Danimarka meclisinde 179 sandalye var. 112 erkek ve 67 bayan bulunuyor ama buna rağmen sadece iki göçmen asıllı milletvekilinin olması meclisteki oranın, göçmen asıllı milletvekili oranının sadece %1'de kalmasını sağlıyor. Tabii bu da çok düşük bir sayı. Evet. Oysa ülke nüfusunun %12'si göçmenlerden oluşuyor.
Evet, Danimarka'da böyle bir durum var. Umarız önümüzdeki dönemlerde, seçim dönemlerinde çok daha fazla olur diye söyleyelim. Şimdi bir de biliyorsunuz Doğan Polat, Albertslund Belediye Meclisi üyesinin bir eleştirisi var. Bu eleştiriyi de sizden duymak isteriz.
Evet, Danimarka'da sık sık göçmenlerin talepleri, istekleri eleştirilere yol açıyor. Müslüman bayanların yüzme havuzlarında sadece bayanların bulunması, yani erkeklerden ayrı yüzme havuzu saatlerinin kendilerine verilmesini istemesi Danimarka'da büyük tartışmalara yol açmıştı. Haftalarca kamuoyunu meşgul etmişti. Doğan Polat da buna dikkat çekti. Çünkü geçtiğimiz günlerde bazı Danimarkalı bayanlar da erkeklerin olmadığı fitness salonları, yani jimnastik salonları istediler ve hatta bunlardan bir tanesi açıldı. Doğan Polat da bunun çifte standart olduğuna dikkat çekerek Müslümanlar böyle bir şey istediği zaman haftalarca kamuoyunu ve medyayı meşgul ediyor konu ama Danimarkalılar istediği zaman hiçbir tartışma yaratılmıyor. Evet. Bu çifte standart dedi.
Evet. Peki son 40 saniyemiz diyelim Sayın Turan. Hükümetin çocuk parası kesilsin önerisine göndermiyorsa kreşe, yuvaya diyen bir iki cümlede onu alalım.
Eğitim Bakanı Ellen Trenner-Norby hazırladığı yasa tasarısıyla bundan böyle göçmen çocukların 2 yaşından itibaren teste tabi tutulmasını ve yuvalara gönderilmesini istiyor. Eğer çocuğunu yuvalara göndermeyen, yani dil öğrenmesini sağlamayan aileler olursa onlara verilen çocuk paralarında ya tamamıyla kesilecek veya kesinti yapılacak.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ünsal Turan. Kolay gelsin.
Ben teşekkür ediyorum.
Sözcükler. Sevgili dinleyenlerimiz, dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata ve Nilgün Dorun yapmış olduğu sohbeti şimdi sizlerle paylaşacağız.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizdeyiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluata yine bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş
Merhabalar.
Geldiniz.
Merhabalar, teşekkürler, sağ olun.
Evet, yine keyifli bir sohbet olacak. Dinleyicilerimiz bizi nereden dinliyorlarsa sesini birazcık daha açıyorlardır mutlaka. Bugün ses ve insan sesinin frekans etkisinden söz edeceğiz ama evet, önce bir tanımdan başlayalım. Hani ses nedir, frekans nedir diyelim. Evet. Sonra devam edelim.
Aslında bu konuyla çok ilgilenmeyenler için basitçe şöyle bir benzetme yapabiliriz. Bu işin uzmanları sesin renginden bahsediyorlar. Bir de sesin frekansından, yani sesin hareketinden, etki gücünden bahsedebiliriz.
E tabii o güçle aşık da olabiliriz, nefret de edebiliriz değil mi?
Evet, artık yeni veriler bu konuda sesin çok etkili olduğunu tespit etti. Yakın zamana kadar özellikle aşkın işte kokuyla burunla burnumuzdan bir türlü tam olarak adını koyamadığımız küçük koku bombacıklarıyla başladığını düşünüyorduk ama eş zamanlı olarak artık ses frekanslarının da çok etkili olduğunu keşfetmiş durumdayız son yıllarda. Özellikle insan sesinin insan beyni üzerindeki etkisi çok araştırılıyor. Ses frekansı şöyle söyleyebiliriz frekansı anlatmak için. Evet. İnsan kulağı 20 ile 20 bin frekans arasını duyuyor. Bu kabaca benzetirsek sesin şiddeti diyebiliriz. Yani titreşimi diyebiliriz belki. Kulağa vurma hızı. Fakat tabii mesela kediler ve köpekleri anlamak açısından şöyle söyleyebiliriz. Hani biz 20 ile 20 bin arasındaysak onlar 40 bin, 80 bin arasını duyabiliyorlar. Hani şöyle bir benzetme yapabiliriz. Kedilerle köpeklerle birlikte yaşayan evcil hayvanları olan dinleyicilerimiz için. Hani şu örneğin televizyon dekoderleri ya da dijital saatler vardır ya. Evet. Hani renkli bir saat görürüz içinde. O saatin aslında bir sesi var. Biz hiçbir şekilde o sesi duymuyoruz insanlar olarak.
Onlar duyuyorlar.
Onlar duyuyorlar. Nasıl bir ses içinde yaşadıklarını hayal edebilmek için söylüyorum. Örneğin evde çalışan cep telefonlarımızdan biz normalde herhangi bir ses duymuyoruz. Ama onlar duyuyorlar. İlginçtir. Biz de şu anda stüdyoda sizinle beraber oturuyoruz. Ama ben sizin kalp atışlarınızı bu mesafeden duymam. Biz şu anda örneğin iş yerindeysek, arabadaysak, şoför arka koltukta oturan, taksi şoförü arka koltukta oturan müşterisinin kalp atışının nabzını duymaz doğal olarak. Evet. Fakat köpekler, kediler, özellikle kedilerin bu konuda bir duyarlılığı olduğu söyleniyor. İçinde bulundukları oda ortamındaki kişilerin nabız atışlarını duyuyorlar ve sürekli duydukları için bu atışlarda bir farklılık olduğunu da seziyorlar.
Çok enteresan.
Biz evet. Depremin de sesini duymuyoruz öncesinde ama onlar duyuyor.
Duyuyorlar, evet.
Dolayısıyla bizim aslında bir kör noktamız, kulağımız o kadar gelişkin değil ama bir yaradanın bir nimeti olarak daha sakin yaşamamızı sağlıyor. Hani bakmış bizim zihinsel durumumuza, biraz kısmış kulaklarımızı. Şimdi biz 20 ile 20 bin arasını duyabiliyoruz. Bu da normal şartlar altında işte insan sesi, müzik, bazılarını gürültü olarak duyuyoruz. Çünkü nasıl söyleyelim, frekans ne kadar düşükse o kadar tok bir ses duyuyoruz. Örneğin işte çok verilen araba motoru, traktör sesi, metalin metale güçlü çarpma sesi, çınlamalar falan daha düşük frekanslar ama daha tok sesler duyuyoruz. Aynı şey erkekler için de geçerli. Erkek ses teli biraz daha kısa. Dolayısıyla frekans biraz daha düşük, daha davudi bir ses duyuyoruz. Evet. Örneğin işte bariton. Biz belki siyasi olarak farklı hatırlıyoruz. Yaşı bizim gibi olan dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Hasan Mutlucan bizdeki evet. Davudi sesin örneğidir. Ses frekans düşük ve belli bir tonda. Dolayısıyla çok davudi bir ses duyuyoruz.
Sesin de güven vereni, evet. Heyecanlısı, enerjiyi var evet. Galiba değil mi?
Kesinlikle mesela kadın ses tonu da ses tellerinin uzunluğu dolayısıyla daha ince. Fakat aynı zamanda daha yüksek bir frekans. Dolayısıyla duyulurluğu yüksek. Davudi ses tonu yani hani sizin uzmanlık alanınız aslında ben konuşuyorum ama biliyorum sizin eğitim alanınız dolayısıyla çok daha fazlası var bu bilginin sizde. Hani ne kadar davudi ne kadar teknik olarak göğüsten bir ses geliyorsa seslendirilirken aslında kişiler o kadar rahatlıyorlar fakat aynı zamanda bir uyku bastırıyor. Çünkü beyindeki hareket ettirdiği yer farklı o frekansın. Ama ne kadar öndeyse ses yani nefesin basıncı buruna basıyorsa ve ne kadar yüzden konuşuyorsa kişi, ne kadar güçlü bir biçimde daha tiz nazal bir ses çıkıyorsa, nazal evet. Ses çıkıyorsa onu dinlemekte bir süre sonra insanı sinirlendirebiliyor. Şimdi kadınların ses tonu özellikle duygu durumu yüksek olduğunda daha nazal çıkma eğiliminde. Erkeklerin ses tonu da daha bas yani daha geride çıkmalı, daha tok bir ses duyuyoruz. Dolayısıyla anlaşması bayağı zor, birbirine etkisi de hiç kabul edilmesi yakın olmayan duygusal durumlar etkileyebiliyor. Şimdi son yıllarda yapılan araştırmalar şunu getirmiş. Beynin çalışma frekansları var. Ve bu dört frekans, dört dalga boyu belli duygu durumlarını taşıyor. Ve bunları ölçerek ve dinlenen müziklere ya da işte konuşmaların altına 20'nin altında, 20 hertz'in altında yüklenmesini sağlayarak belli duygu durumları oluşturuluyor.
Peki nasıl ölçülür ki bu frekans 20 hertz dediniz?
Şöyle, aslında bunu ölçen özel cihazlar var. Biz şu anda TRT'deyiz. Sizin mikrofonlarınızı da biliyorum, hiç fena değil. Ama bunları kaydedip inceleyebilen ve bilgisayar ortamında özel programlar var. Bunları görüntü haline çevirip aradaki farklılık değerini bulan. Hani şöyle, kabaca şöyle söylenebilir. Kulakları farklı kullanarak bunu elde edebiliyorlar. Mesela işte bir kulağınıza 420 Hz bir ses gücü verirken, hı hı, öbürüne 410 Hz'lik verdiklerinde beyin aradaki dengeyi kurabilmek için 10 Hz düzeyinde bir dalga oluşturuyor. Bunu da tomografi cihazlarıyla bile artık ölçebildiklerini söylüyorlar. Ölçmek için ayrı sistemler de var. Dolayısıyla 10 Hz bizi beta düzeyinde tutuyor. Yani açık zihin, hı hı, konsantrasyon müzikleri, öğrencilere özel ezber yeteneğini geliştiren müzikler, işte çalışma sırasında özellikle bizde çok popüler üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik işte şu müziği dinlerse şöyle olacak gibi. Melodilerde de örneğin enstrümanların akord edilme düzeyi de önemli. Şimdi 432, 435 Hz, 435'e göre kaydediliyor, akord ediliyor enstrümanlar. Dünyadaki büyük müzik kaydı yapan stüdyolar da bu akorda göre ayarlanıyor. Fakat bu insanda beta düzeyini tetikleyen bir boşluk yarattığı için daha şiddete yönelik. Hı hı. Özellikle işte bu tekno müzikte çok örneği görülen bir tür insanın içinde hoplama, zıplama ve hareket etme duygusunu tetikleyen bir düzeyin harekete geçmesini sağlıyor frekans olarak beyinde. Tam tersi mesela daha rahatlamaya, meditasyona yönelik bir takım teknikler kullanılabiliyor. Müziğin içine yerleştirilerek işte dünyada ünlü şarkıcılar var bunu yapabilen. Bu şekilde kullanıyorlar müziklerini. Özellikle dünyaya bir hizmet olduğunu düşünüyorlar. Hı. Şiddeti değil de daha meditatif süreçlerin harekete geçebileceği ya da insanın daha kendi beynini daha nasıl söyleyelim koşullandırmadan müzik dinleyebileceği bir dürüstlükle müzik yapma gayretinde olabiliyorlar. Yine en çok kullanılan alan siyaset ve reklam tabii ki. Sonuç elde etmeyi sevdikleri için kullanılması yasak. Evet, normal ama şartlar altında kullanılması yasak. Ama şöyle komplo teorileri var. Örneğin bir ülkede bir şiddet girişiminde bulunulacağı istihbaratı alındıysa, o ülkede yapılan yayınlarda şiddetsizliğe yönelik frekansların müziklere ya da yayınlara eklenmesi söz konusu. Böyle şeyler söylüyorlar. Hı hı. İyi yönde kullanıldığına dair. İşte İran-Irak Savaşı döneminde bunun kötü niyetle kullanıldığına dair komplo teorileri vardır. Tabii ispatlanabilir şeyler değil. Tekrar söyleyelim dinleyicilerimiz açısından. Ne yapılıyor? İnsan kulağı 20 Hz'in altını duymadığı için, örneğin bizim konuşmamızı duyabiliyorlar çünkü biz duyabilme frekansının aralığının içindeyiz. Ama dinleyicimizin duyamayacağı alt aralıkta, örneğin
sizin ve benim kalp atışı.
Ya da örneğin sürekli sizin sesinizle o alt kayıtta çok açsın, çok açsın, çok açsın, yemek ye, yemek ye gibi bir frekans yükleseydik, bizi dinleyen dinleyicilerimiz dinledikçe acıktıklarını hissedeceklerdi.
Çok enteresan.
Evet, işte o aşık olma, nefret etme de böyle.
Böyleymiş.
Örneğin bir iddia, çok popüler dizilerin müziklerinin arkasında, örneğin aşk hikayesi anlatan bir film ya da dizi ise, onun film müziğinin, dizi müziğinin arka planında aşka dair bir takım iltifatkar cümleler ya da aşkı karşı tarafta aşık olma hissini uyandırabilecek cümleler, sesler bayağı insan sesi yüklü olabiliyor. Ve dizi izleyicisi diziyi izledikçe, müziğini dinledikçe kendinde hakikaten aşka dair bir duygulanım hissedebiliyor.
Evet.
Tamamen satış amaçlı. Bunlara evet. Binöral yüklemeler deniliyor ve hani nörolojik olarak kişiyi bilmeden, yani bilişsel düzeyde değil bilinç dışı alanda etkileyen mesajlar olarak kabul ediliyor.
Hı-hı.
İşte siyasetçilerin kullandığına dair teoriler var ama ispat edilmesi çok zor. Çünkü evet. Bu şekilde...
Peki bunun için eğitebilir miyiz sesimizi tüm bunlar
evet.
için?
Evet. Hatta bunun için özel eğitimler var. Bu eğitimlerin içerisinde çeşitli ses tonları. Dünyada bilineni 4 ses tonu üzerinde duruluyor. İşte bir
ama
tanesi.
Sesimiz de kişiliğimizin aynısıdır.
Evet,
zamanda.
Evet. Ama şöyle söyleyebiliriz.
Eğitebilir, değiştirebiliriz onu istediğimiz şekilde.
Hani sizin daha iyi bildiğiniz gibi fiziksel olarak bir yeterlilik arıyor.
Evet.
Yani enstrümana bağlı. Enstrüman eğer gelişmeye müsaitse onun sınırlarını zorlayacak kadar eğitimle bir yeterlilik kazandırılabiliyor. Ama sonuçta kemandan flüt sesi beklememeliyiz.
Evet.
Ama yine de kemanı mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmek, virtüöz düzeyinde kullanabilmek mümkün. Şimdi biz de kendi bedensel yeterliliğimizi enstrüman olarak kabul edersek gırtlak yapımız, ses tellerimiz vesaire... bu çerçevede var olan potansiyeli, var olan yapıyı, enstrümanı eğitimlerle çeşitli düzeylerde kullanmak mümkün. Mesela en çok kullanılanı kişilerin belli bir eğitimden sonra beynin bir alfa boyutu var, yarı trans boyutu.
Hı hı.
Ses kullanılarak karşımızdaki kişiyi hafif hipnotize edecek şekilde, hafif ama yani hemen böyle istemediği bir şeyi yaptırmak düzeyine getirmeden
evet.
olayı ikna düzeyini arttırabiliriz. Karşımızdaki kişide rahatlama oluşturabiliriz. Bunun en iyi örneği belki meslektekiler biraz nasıl söyleyeyim kızdırabiliriz belki onları ama psikolog sesi denilen bir ses vardır. Hani psikolog arkadaşı olan, bir psikoloğa gitmiş olan herkes o sesi bilir. Rahatlatıcı. Bir müddet sonra hani ne söyleseniz o dinleyecek ve hani o söyleme halini kişide tetikleyen bir ses tonu. İşte o mesela bilge ses tonu ya da dost ses tonu olarak ifade ediliyor. Bilge ses tonu biraz yüksek.
Kişinin nasıl algıladığına bağlı karşıdaki kişinin o ses
şöyle
tonu.
Aslında kişi konuşan kişinin hangi ayarı yaptığıyla ilgili.
Hmm.
Dost ses tonu biraz daha dostane, hani bir alt versiyonu. Daha dostane, kişiyi rahatlatmaya yönelik ama bilge ses tonu mesaj vermeye yönelik. Daha da altta mesela hiç istenilmeyen savaşçı ses tonları var, hükmedici ses tonları var. Bu ses tonu da zaman zaman kullanılabiliyor. Karşımızdaki kişiyi biraz sınırlamak için. Bunun en iyi örneği sanırım ben çeviriyorum. Uzmanların böyle bir belirlemesi yok ama bu eğitime girip çıkınca benim aklıma gelen. Bizde Türkiye'de liseyi okumuş herkesin bir nöbetçi öğretmen ses tonu bilgisi vardır. İşte o çok net hükmedici ses tonu. Yani yavrucuğum sınıfına gir diye seslenen hani... Hem haddini bildiren ama aynı zamanda kesin bir ses tonu. O öğretmen ses tonundan farklı bir şeydir o. Yani hani o nöbetçi öğretmen ses tonu işte bildirici ses tonu, sınırlar. Buna savaşçı kışkırtıcı ses tonuna kadar gidebiliyor bu.
Evet.
Savaşçı ses tonu da bir müddet sonra rahatsız edici olabilir. Mesela belli kötü niyetli kullanımına bilinçsizce kullanıldığı çok oluyor da bazen bilinçli ve kötü niyetli kullanımına müzakere süreçlerinde rastlanabiliyor. Hı hı. İşte ne bileyim sendika temsilcileriyle işverenler, gazetecilerle zorlu bir konuda açıklama yapacak kişi, toplantının bitmesini istiyorsanız, sonuçlanmasını istiyorsanız, üçüncü bir taraf yani bu söylediğimiz iki taraf değil, üçüncü bir taraf kışkırtıcı ses tonuyla birkaç ifade kullandığında taraflar birbiriyle çatışmaya giriyorlar ve süreç sonlanıyor.
Aa, O zaman muhteşem bir enstrümana sahibiz.
Evet.
Ona çok iyi bakmalıyız aslında.
Ülkemizde uyanık olmamız gereken bir alan. Hakikaten önemli bir şey. Sesimize dikkat etmemiz gerek. Hele hele hayatta hedefleri olan genç insanlar için ses çok değerli bir hazine. Bilerek kullanılmalı.
Onlar çok fazla konuşmuyorlar ne yazık ki. Sosyal medyada sürekli yazışıyorlar için. Değil mi?
Bu deneyime ihtiyaç var.
Evet, çok da iyi kullanamıyorlar aslında.
Giderek daha az konuştuğumuz tespit edilen bir şey artık. Fakat yine de tamamen vazgeçebileceğimiz bir şey değil. Yani iş gelir gelir en nihayetinde o sesi duymaya varır. Hı-hı. Ve bu önemli bir şeydir. Birinin yüzünü görmek kadar önemli bir şeydir. Hele böyle aşk gibi, hayatta önemli kariyer planları gibi bütün hayatımızı etkileyecek alanlar söz konusuysa, o zaman hakikaten insanın kendi sesine bir bakması, hatta gerekiyorsa bir uzman tarafından baktırması yerinde bir eğitim olur.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben yine teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle.
Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri programının sonuna geldik. Yarın bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın. Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yalova
25. Ben buraya, kısaya dayanıklı cam.